havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün 28 Aralık 2022 günlerden çarşamba ve yeni yılın girmeye 3 gün gibi bir süre kaldı. Yani 2022'nin son programını yapıyoruz. Bugün programımızda ana konu gelir eşitsizliği, orta sınıfın yoksullaşması ve Türkiye'deki yoksullaşmaya karşı nasıl bir çıkış yolu bulacağımız. Ana konumuz bu elbette ama biliyorsunuz pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası müjdeler geldi. Biz de müjdelerle ilgili değerlendirme yapmak isteriz. İlk değerlendirmemiz Karadeniz'de, benim de aslında memleketim olan Zonguldak'ta Çaycuma bir sahası. Filyos, Akçakoca'dan çıkan doğal gazla ilgili verilen müjde. Tabii Gabar Dağı var ve bu dağda da petrol müjdesi. Bu müjdeye bakarken heyecanlanalım mı, heyecanlanmayalım mı? Doğru bakış nedir? Biz aslında bu programda bunu değerlendirmek istiyoruz. Konuğumuz Dursun Yıldız, Hidropolitik Akademi'nin yönetim kurulu başkanı. Dursun Bey merhaba.
Merhaba Meliha Hanım.
Efendim, benim memleketim Zonguldak diyorum. Sakarya sahası inatla ve ısrarla demiyorum. Bu doğalgaz ve bulunan petrolle ilgili çok heyecanlanmalı mıyız? Ne diyorsunuz?
Şimdi şöyle, tabii ki gerçekçi bakacak olursak Türkiye'nin cari açığının çok önemli bir bölümü dışa enerji konusunda, enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı kaynaklardan ortaya çıkıyor. Bunun için bulunan her rezerv bizim açımızdan önemli, üzerinde durulması gereken bir konu. Ancak biraz daha gerçekçi bakacak olursak olaya, bu rezervlerimizin, bu bulunan rezervlerin artması gerektiği gibi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle, çünkü ihtiyacımız çok fazla. Mesela halihazırda bulunan ve işletmeye alınmak üzere üstünde çalışılan, biraz önce sözünü ettiğiniz rezervler Türkiye'ye kısmi bir avantaj sağlayacak. Ancak Türkiye doğalgazda bilindiği gibi net ithalatçı. Çok yüksek bir oranda da yurt dışına bağımlıyız. Şimdi bu gaz, bu anlamda bu ekonomik faydanın yanı sıra Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığının jeopolitik risklerini maalesef ortadan kaldırmayacak. Yani bu durumda mesela Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını, bir yıllık ihtiyacını dikkate alacak olursak yaklaşık 60 milyar metreküp ve bu yıllar boyunca çeşitli nedenlerle artıyor. Mesela 2020 yılında bu talep, yani Türkiye'nin doğalgaz talebi 2020 yılına göre %23 oranında arttı. Bu durumda bizim artan bu ihtiyacımızın karşılanabileceği kadar, en azından bu konuda bizi tatmin edecek kadar bir doğalgaz rezervinin bulunması bizi çok daha memnun ederdi. Ancak bu rezerv tabii ki ekonomik olarak mutlaka bir fayda sağlayacak.
Ama ben hemen araya gireceğim. Araya gireceğim çünkü doğalgaz rezervleriniz olabilir ama rezervin çıkarma maliyeti, pazara çıkma şansı feasible mı? Bunun da belli olması gerekmiyor mu?
Gayet tabii. Şimdi o konuda doğalgaz pazarında sizlerle daha önce çok, bu özellikle Doğu Akdeniz'de bu konuyu takip ettiğimiz için biliyoruz. Birçok doğalgaz konusunda yapılan çalışma ekonomik olmaması nedeniyle ya rafa kaldırıldı ya ertelendi. O anlamda Türkiye doğalgaz piyasasındaki bu iniş çıkışları da dikkate alarak bu konuyu mutlaka incelemeli. O konuda da bir analize ihtiyacı var mevcut bulunan gazın. Uzmanlarına bırakalım onu. Biz devam edelim isterseniz. Doğalgazdaki talep Türkiye'de ne kadar ve değişken mi? Melih Hanım, bu talep de değişiyor. Hem yıl boyunca değişiyor hem yıl içinde değişiyor. Mesela buradan kastım şu. Yani 700 milyar metreküplük toplam doğalgazın bizim sisteme vereceğimiz miktarı birinci aşamada günde 10 milyon metreküp olarak değerlendirildi biliyorsunuz. Ama mesela 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye'de doğalgaz girişi 3,5 milyar metreküpken bu miktar Aralık ayında 7 milyar metreküpe çıkıyor ve Türkiye'nin günlük tüketimi, maksimum tüketim olarak bu yılın 2022 yılının Ocak ayında günde 287 milyon metreküp oluyor. Bunlar ne anlama geliyor? Yani şimdi 287 milyon metreküpün ihtiyacın ortaya çıktığı zaman mutlaka karşılanması lazım. Bu karşılamayı iki çeşit yapabilirsiniz. Bir LNG istasyonlarınızla doğrudan oradan gaz basarak veya depolayarak biliyorsunuz. Türkiye yani dışa bağımlılığının jeopolitik risklerini azaltabilmesi için bu talep artışlarında enerji arz güvenliğini sağlayacak kadar bir depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bunu arttırmamız gerekiyor. Mesela halen depolama kapasitemiz 4 milyar metreküp ve bunu geri üretim kapasitemiz de 45 milyon metreküp. Yani şimdi bu açıdan bakıldığında özetleyecek olursam yeni bulunan doğalgaz gerektiğinde depolanarak arz güvenliğimiz açısından stratejik bir avantaj sağlaması şeklinde de planlama yapılmalı diye düşünüyorum. Bu durum, yani bulunan gazın kısmi ekonomik faydasını tabii ki azaltmaz ama bunu daha stratejik bir avantaja dönüştürebilmek için önemli diye değerlendiriyorum.
Bence en önemli konu bu. Doğalgazda dışa bağımlıyız. Bulunan rezervler Türkiye'nin büyüme yolculuğuna paralel olarak, yani ithal ettiğimiz gazın kullanımı, sizin de söylediğiniz gibi aylık, günlük, yıllık bazlarda değişiklikler gösterebilir. Cari açığı belirleyen en önemli kalemdir, ancak ulusal güvenlik açısından eğer bu gazı değerlendireceksek önce depolama tesisi. Sağ olun diyorum.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir özelliği var. Geçmişten bu yana her seçim dönemine yakın sürekli petrol ve gaz bulur. Şimdi bunu da aklınızın bir köşesine yazın demeyi ihmal etmeyelim. Peki, müjdelerin ilki doğalgaz, petroldü. Peki ikinci müjde ne? Hem üreticiyi hem tüketiciyi ilgilendiren konu. Yani gübre fiyatları aldı başını gitti. Karmayem fiyatları uçtu gitti. İşte çiftçiyle ilgili üretici için karma yemde %5, gübrede %14'e varan indirimler ne kadar gerçekçi? Buna bakacağız. Tarım kredi kooperatiflerinin uygun fiyata mal satma yolculuğu vatandaşı, tüketiciyi mutlu edecek mi? Bunu değerlendireceğiz. Telefon hattımızda Saadettin İnan var, Milli Gazete'nin haber müdürü. Saadettin.
İyi yayınlar Melih Hanım.
Sağ olasın Saadettin İnan. Türkiye'nin en iyi tarım habercilerinden birisin. Tarım Kredi Kooperatifini, karma yemi, gübreyi de çok yakından takip ediyorsun. Bu müjde, bu muştulara baktığımızda bildiğim kadarıyla özel sektör zaten gerekli indirimi yapmıştı. Neyin müjdesi bu? Anlatır mısın bize? Önce üretici ayağından bakalım.
Melih Hanım, geçen yıl Eylül-Ekim ayıyla birlikte oradan eğer konuyu alacak olursak gübre fiyatları böyle her gün %10, %15, %20, %30 patır patır fiyatlar yükseldi gitti. Yani 1'e 5, 1'e 6 bir anda gübre fiyatları katlanarak arttı. O dönemde ne Tarım Bakanlığı ortada vardı ne Sayın Cumhurbaşkanı ortada vardı. Çiftçi feryat ediyordu. Yani bu fiyatlarla biz bu gübreyi alıp nasıl üretim yapacağız diye. Zaten bizim işte Haziran itibariyle hasat ettiğimiz buğdaydaki verim düşüklüğü, ciddi bir verim düşüklüğü oldu bu sene buğdayda. Özellikle kaliteli buğdayda bizim ciddi bir açığımız oluştu. Bunun da ana nedenlerinden birisi tabii kuraklık da bunda etkiliydi ama diğer ana etkenlerden birisi de yeterli gübrenin kullanılmamasıydı. Şimdi geldiğimiz noktada son dönemde özellikle son 2 aydır gübre fiyatlarında bir gevşeme var. Hem dünya piyasasında hem de Türkiye'de. Daha öncesinden işte 600-650-700 dolarlara ithal edilen örneğin üre gübresi şu anda 500 dolarlara kadar düşmüş durumda. Tabi bu da işte ister istemez iş piyasaya da yansımış durumda. Büyük kalbur üstü dediğimiz gübre firmalar zaten ara ara kampanyalar yaptılar. Fiyatlarını aşağıya çektiler. Yine üre gübresinden örnek verecek olursak üre gübresi en son mesela İksas 2 gün önce bir kampanya yapmıştı. 11.500 liraya çekmişti üre gübresini. Onun öncesinde Gemlik'tir, Toros'tur bunlar da kampanya yaparak 11.500, 12.000, 12.500 bandına üre gübresi düşmüştü. Tarım Kredi Kooperatiflerinde şu anda üre gübresi 14.000 liradan satılıyor. Cumhurbaşkanının açıkladığı, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıkladığı fiyat işte %13 indirim yapılacağı söylendi. Eğer bu paçal bir indirim değil de bütün ürünlerde %13 indirim yapılacaksa üre gübresinin fiyatı 12.500 lira civarlarına düşecek. Dolayısıyla ortada bir müjde yok. Yani normal Tarım Kredi'nin piyasadan pahalı sattığı gübreyi piyasa fiyatlarına çekilmiş oldu bu indirimde. Ama burada şöyle bir sıkıntı daha var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'ndan sonra %13 indirim yapılacağını açıkladı. Ama hala Tarım Kredi Kooperatiflerinden 3 gün geçmesine rağmen birim kooperatiflerine indirimli fiyat gönderilmiş değil. Buradan da şunu anlıyoruz ki bu indirim de bir öngörüsüzlük, bir plansızlık, önceden planlanmış bir indirim olmadığını görüyoruz. Çünkü hala ne Tarım Kredi Kooperatiflerinin resmi web sayfasında bu indirilmiş gübre fiyatları ile ilgili bir açıklama var. Ne de birim kooperatiflerine gönderilmiş indirimli fiyatları ile ilgili bir liste var.
Tıpkı asgari ücret gibi olmuş bu. Açıklanan rakamla Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı hesaplar farklıydı asgari ücrette. Bu defa da öyle olmuş gibi geliyor söyleminizden.
Şimdi Cumhurbaşkanı'nın resmi açıklamasından sonra Tarım Kredi Kooperatifleri normalde işte hemen o açıklamadan sonra kendi web sayfasında yapılan indirimlerin hangi gübre çeşidinden yeni fiyatın ne olduğuna dair bir kurumun açıklama yapması gerekir. Normal beklenen, normal olması gereken bu. Ama bugün çarşamba şu saat oldu hala. Üre gübresinin satış fiyatını bilmiyoruz.
Anlıyorum.
Kooperatifler de bilmiyor.
Önemli bir konu. Tıpkı asgari ücret hala resmi gazetede yayınlanmadı. Niye yayınlanmadı onu da bilmiyoruz. Gübreye, gübreye %14'e varan indirim dendi. İndirime ilişkin en küçük bir hareket yok diyorsunuz. Peki, evet. Tarım Kredi Kooperatiflerine bakalım. Marketlere. Orada tüketiciye ne gibi müjde vardı?
Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri siyaseten kullanılan bir ciddi bir argüman haline getirildi. Şimdi Tarım Kredi marketlerin yani Tarım Kredi Kooperatiflerinin asli görevi çiftçiye ucuz gıda temin etmektir. Şimdi siz gübreyi çiftçiye daha pahalı temin edeceksiniz. Ama bu taraftan market açarak vatandaşa diyeceksiniz ki biz size indirimli ürün satacağız. Bir kere bu doğanın şeyine aykırı. Yani siz asli görevinizi yapmayacaksınız ama gelip bu tarafta market eliyle siyasi bir propagandaya çevireceksiniz bu market işini. 600 üründe işte Sayın Cumhurbaşkanı açıklattırıyorlar ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten doğru bilgilendirildiğini düşünmüyorum. Tarım Kredi marketlerinin belli birkaç üründe üretim var. Onun dışındaki birçok üretimi fason üretim. Kendi üretimi de değil. Şimdi çiftçiden Tarım Kredi Kooperatiflerinin alımları var, ürün alımları. Ama birçoğunu yine tüccardan alıyor Tarım Kredi Kooperatifleri. Dolayısıyla diğer marketlerin ticari işleyişi neyse Tarım Kredi Kooperatiflerinin ticari işleyişi o. Şimdi A markette bir ürün işte diyelim ki 10 lirayken siz burada bu ürünü 8 liraya veyahut da işte 7 liraya indirimden kastınız neyse o hangi maliyetle onu girdi maliyeti veya üretim maliyetini düşünerek siz mal edeceksiniz ki bu ürünü indirimli satabilirsiniz. Bir kere tamamen bir algıya yönelik bir çalışma yapılıyor tarım küresi marketler eliyle. Sonuçta zaten bir kamuoyu araştırması yaptırılsa da, bir anket çalışması yaptırılsa da, yani vatandaşların birçoğu zaten buna açık açık hem sosyal medyada hem farklı platformlarda bunu dile getiriyorlar. Yani diğer marketlerden bir farkı olmadığına dair. Bizim burada tarım kredi marketlerde indirimli ürünleri konuşacağımızda biz çiftçiye geri temini neden uygun fiyatları temin edilmediğini, tarım kredi kooperatifinin asli görevini neden yapmadığını, bizim asıl bunları konuşmamız gerekiyor.
Haklısın. Kuruma, çok doğru.
Bu kuruma neden liyakatlı insanlar atanıp da liyakatlı bir şekilde bu kurum gerçekten asli görevini yapacak şekilde çalıştırılmıyor da bugün tamamen hükümetin seçim sürecine de girdik. Bu seçim sürecinde sanki gıda fiyatlarında işte belli marketler bazı gerçekleri, ürünleri manipüle ediyorlar. Ama biz bunlarla tarım kredi eliyle mücadele ediyoruz havası verilmeye çalışılıyor. Yani bu marketler dün de vardı, bugün de var. Yani bu marketler içinde bunu suistimal eden yok mudur? Elbette vardır. Ama bunun yolu Ticaret Bakanlığımız var, Tarım Bakanlığı var, devletin yetkili organları var. Şimdi 3 tane marketle devlet baş edemiyorsa, yani devleti biz ne hale düşürmüş oluyoruz o zaman? Soru bu.
Soru bu. Tartışırız. Tartışma konusu çok fazla. Müjdeler o kadar heyecanlandırmadı hiçbirimizi. Gerçekçi olmalıyız ve sana teşekkür etmeliyiz. Saadettin İnan, sağ ol diyoruz. Ve
ben de teşekkür ediyorum Melih Hanım.
Sağ ol. Duruyoruz. Neden duruyoruz? Çünkü küresel dünyada resesyonun ayak sesleri hissediliyor. Türkiye'ye son bir yılda baktığımızda yoksulluğun derinleştiğini görüyoruz. Enflasyon bizi bizden alıp götürmüş, bambaşka bir çerçeveye oturmuş. Ama en büyük tehlike insanlar çalışırken aslında geçinemiyorlar. Yani orta sınıf yoksulluğu ile tanışmaya başladı Türkiye ki bu bütün dengeleri sosyolojik olarak alt üst edecek bir gelişme. Ana konumuz gelir eşitsizliği ve yoksulluk. Asgari ücrette memur, emekli işçinin alacağı yılbaşı zammı da aslında EYT'de tamamen bu konunun içinde. Profesör Doktor Hakkı Hakan Yılmaz, Atılım Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuz. Hakan Bey merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler, iyiyim. Sizler de iyisiniz.
Sağ olun. Orta sınıfın yoksullaşması beni ürkütüyor sosyolojik olarak. Ancak gelin işe yoksullukla başlayalım. Bir veriyle başlayacağım. Bu sorunun yeri gelince siz tabii ki değerlendirirsiniz ama 1 milyon hane, 1 milyon insan İstanbul'u terk etmiş kendi parasıyla. Hane demek daha doğru. 12 bin hane İBB'den aldığı yardımla İstanbul'u terk etmiş. 3 milyon hane İBB yardım etsin de İstanbul'dan gidelim diyor. Seçim var ve 3 milletvekili daha az çıkaracak İstanbul. Şimdi soru şu, ne kadar yoksulumuz var bizim?
Bizim yaklaşık olarak 17.6 milyon, yaklaşık 18 milyon 2021 sonu itibariyle yoksulluğumuz var.
Peki en çok yoksul olan ilimiz neresi Hakan Bey?
Yani İstanbul iki yönüyle ortaya çıkıyor. Bir tanesi bu 17-18 milyon yoksulun 3.3 milyonu İstanbul'da. Yine yoksulluğun özellikle gelir grupları arasındaki gelirin daha adaletsiz dağılımını gösteren Gini katsayısı açısından baktığımız zaman da en yüksek katsayı oranı İstanbul'da. Tabii Melih Hanım, İstanbul'u farklı kılan başka bir özellik, olaya gelirle değil sadece harcama yönlü olarak da baktığımız zaman İstanbul'da yaşam maliyetleri diğer bölgelere göre oldukça yoksul, oldukça yüksek. Dolayısıyla hem yaşam maliyetlerinin yüksek olması hem de İstanbul'da yaşayan o büyük nüfusun gelir dağılımındaki eşitsizlik aslında bu kenti daha huzursuz bir kent yapmaya doğru götürüyor. O anlamda bu kritik bir problem, çünkü yoksul sayıları ve yoksulluk oranları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi kentlerde çok daha yüksek. O anlamda yoksullukla mücadelede kamu içerisinde merkezi ve yerel aktörlerin, ama daha da belki önemlisi yeni bir yaklaşımla özel kesimle kamu kesiminin bir araya gelip kronik hale gelmeye başlayan, toplumu huzursuz eden, insanları mutsuz eden, gelir farklılıklarıyla yaşam kaygılarını artıran soruna daha entegre, daha bütünsel, daha yenilikçi bir yaklaşım getirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani diyorsunuz ki özel sektör ve kamu el ele vererek yoksulluk programlarını geliştirebilir. Ama Türkiye'ye bakın, herkes birbiriyle kavga halinde. Ve yüksek enflasyonun etkisini, gelir dağılımı eşitsizliğini yaşayan da halk. Nasıl olacak bu?
Bence bu soruna iyi kafa yormamız gerekiyor Melih Hanım. Öncelikle biz eşitsizliği iki şekilde kategorize ederiz. Bunlardan birincisi piyasada oluşan faktör fiyatlarıyla oluşan gelir dağılımı. Yani işte piyasada oluşan ücret gibi, kira gibi. Diğeri ise piyasada oluşan bu yapıya kamunun vergi ve sosyal transferler, kamu artı özel, özelin sosyal artı kamu transferleriyle yaptığımız müdahale. Biz özel sektörü artık biraz daha elini taşın altına koyması konusunda uyarırken ben hep 2001 yılındaki tartışmaları hatırlarım. Yani yaşanan krizi düşünün, onun yarattığı gelir düşüklüğünü düşünün. Dolayısıyla burada piyasada oluşan fiyattan dolayı bir gelir eşitsizliği var ki bu derinleşiyor. Onu ücretin toplam hasıla içerisinde aldığı paydan görüyorsunuz. İkincisi, kamusal politikalar sonucunda özellikle vergi politikalarını da gelir eşitsizliğinin düzeltici etkisi daha sınırlı. Dönersek bir, özellikle kamu konuda mutlaka bir mutabakat, bir uzlaşma kültürü içerisinde maliyeti paylaşarak ortak bir program, özel sektörün de yönlendirmesiyle bir program geliştirmeli. İki, kamu artık geleneksel yöntemlerin yanında özellikle vergiyle de bu eşitsizliği düzeltmeye yönelik daha aktif programları hayata geçirmeli diye düşünüyorum.
Şimdi tabii bu vergi meselesi deyince hemen duracağım. 2022 ve 2023 vergi toplama yolculuğuna fokuslanacağız ister istemez. Yani sorunun özü şu: yeni bir sosyal devlet, yeni bir kamucu yaklaşım ve yoksullukla mücadele için yeni bir program. Yani vergi reformu düşünen Türkiye ne yapmalı vergi konusunda? Rakamlarla anlatır mısınız? Önemli konu çünkü.
Tabii. Bence hani öncelikle kafa yormalı Melih Hanım. Kafa yorma meselesini de ezbere ve geleneksel yaklaşımlardan bir tarafa bırakmalı. Modern bir devlet yönetiminin, bir hukuk devletinin geliştirmesi gereken, yani nüfusun bu kadar arttığı, kentleşmenin oldukça hızlı seyrettiği, nüfusun yaşlandığı, sosyal ihtiyaçların, eğitim başta olmak üzere erişim gibi konuların hızla değiştiği bir yapıda bu işe daha somut kafa yormalı. Şimdi biz 2023 yılında toplamda 3.2 trilyon gayri safi yurt içi hasıla oranında %17'ler seviyesinde bir vergi ödeyeceğiz toplum olarak. Doğru mudur?
Doğrudur. Yani, altını çizelim. 3.2 evet. trilyon lira vergiyi bu ülkenin 84.3 milyonu ödeyecek, değil mi? Büyük para.
Doğrudur. Önemli bir miktar. Hani bu diğer ülkelere göre baktığımız zaman reel olarak daha düşük gözüküyor. Yani birçok ülkede bizde %17 olan gayri safi yurt içi hasıla oranı %23-24'ler seviyesinde OECD ülkelerinde. Ama biz bu 3.2 milyar trilyon TL'lik vergiyi toplarken de yani çok etkin, çok rasyonel, çok hakkaniyet ve adalete uygun olduğumuzu söylemek çok doğru değil. Yani Batı bu sorunu kendine ciddi bir problem olarak görüyor ve o yüzden de özellikle gelir ve kazanca yönelik vergilemede gerçek gelir ve kazancı yakalamaya çalışan bir beyan sistemine doğru geçiyor. Bu değerli Melih Hanım, verginin meşruiyetini yani toplum tarafından kabulünü de güçlendiriyor. O anlamda biz 3.2 trilyon lira vergiyi çok gönül rızasıyla ve gönül rahatlığıyla verdiğimizi söyleyemeyiz. Kamunun, kamusal aktörlerin oturup bu konuda çeşitli iletişim araçlarını kullanarak daha açık, daha şeffaf olarak tartışması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da hemen bir kısa bir şey daha söyleyeyim, size bırakayım sözü. Yani biz şu anda biliyorsunuz vergi politikalarını daha çok tartışmaya başladık değil mi Melih Hanım?
Evet.
İşte sendikalar bu konuda daha somut taleplerle çıkmaya başladılar. Ama yine geleneksel yaklaşım. İstenen şey haklı gerekçelerle ücret üzerinden tahsil edilen gelir vergisini hesaplama metodolojisini daha adaletli bir yapıya çekmek. Hem vergi tarifesini hem vergi oranları. Bunu kabul ediyoruz. Hani birazdan belki tartışacağız birkaç somut örnekten hani sizinle beraber yaptığımız. Ama daha önemlisi bence sendikaların ve toplumun ücretlilerde beyan sistemine geçişi tartışması gerekiyor. Yani bu çok kritik bir alan olarak karşımıza çıkıyor.
Yani bugünkü konuşmanın ana çerçevesi 3.2 ne dediniz? 3.2 trilyon liralık vergiyi gönüllü vermiyoruz biz. Devlet bizim iznimizi almadan, haberimiz bile olmadan elini cebimize atıyor, her koşulda alıyor. Vergi beyan sistemine geçersek eğer buradan ücretli kesimde aslında vergi konusunda daha adil bir yaklaşımla Türkiye yolculuğa çıkar diyorsunuz. Vergi beyan sistemi nedir ve buradan hareketle şu vergi dilimi meselesini konuşuyoruz ya, birbirine bağlamak gerekmiyor mu? Yani vergi beyan sistemine geçilirse, vergi diliminde iyileştirme yapılırsa yoksulluk ne kadar önlenir?
Şimdi güzel bir soru. Şöyle ben size ifade etmeye çalışayım. Türkiye'deki yoksulluğu kalıcı yapan, yani biz yaklaşık bir 15-20 yıldır yoksulluk oranımız %21 seviyesinde. Yani 16 ile 18 milyon arasında bir yoksulluğumuz var. Politikalarımız yoksulluğu ya da işte gelir eşitsizliğini çok da azaltıcı bir sonuç vermiyor. Ama bu kamusal müdahale olmasa yoksulluk piyasa anlamında daha derin. Onu çok net söyleyeyim size. Ama bu anlamda yoksulluğu bizde yapısal bir problem haline getiren bu onlu gelir grubunda 4., 5., 6. ve 7. gelir grupları. Bunlar aslında bir anlamda orta sınıf. Daha çok çalışan, emek piyasasında ya da işte üretici olarak çalışan kesimler. Şimdi bu kesimlerin ödemiş oldukları vergilerin kendi gelirlerine olan oranı yüksek. O anlamda beyan sistemine geçildi, yani bunu beyan sistemiyle bağlayalım isterseniz. Beyan sistemine geçildiği zaman aslında gerçek gelir ve kazancın vergisini ödeyeceksiniz. Yani ben şu kadar gelir elde ediyorum, işte ücret geliri olarak, kira geliri olarak, diğer işte menkul sermaye adı geliri olarak. Ama diğer taraftan da ben ve ailem, birlikte yaşadığım insanlar, o hanenin içindeki insanlar hayatlarını sürdürmek için işte kira ödüyorlar, gıda, beslenme, oğlanın kızın okul taksitleri, işte 3-5 kuruşluk yatırım. Şimdi bu bahsettiğim kesimler nette tasarruf açığı veren, yani yatırım yapma kabiliyetleri de sınırı olan şeyler. Dolayısıyla siz vergi sisteminde bu meşruiyeti, hakkaniyeti sağlayacak olan beyan sistemini oturtursanız, parantez açayım, belki bunu 20 sene önce konuşmak bir hayaldi. Ama bugün tapu, bankalar, birçok sistemin ortak olduğu, bir konuştuğu bir alanda beyan sistemi vergi meşruiyetini ve vergi yükünün dolayısıyla daha adil dağılımını sağlayacak. O anlamda ben sendikalara, toplumsal kesimlere, vergi, birazdan konuşacağız hani vergi tarifesini, vergi oranlarını konuşalım. Birazdan somut örnek vereceğiz ama lütfen, ama lütfen bütçe hakkı ve vergi meşruiyeti temelinde daha insana yakışan bir beyanname sistemini, bu sadece ücret olması gerekmiyor, beyanname sistemini oturtmaya çalışalım, bunu başaralım lütfen. O anlamda da gelecek dönemin yapısal reform alanlarından en kritiğinin ben açıkçası vergi olduğunu düşünüyorum.
Ben kendimi bildim bileli, bunca yıldır gazetecilik yaparım. Herkes vergi reformundan bahseder ama hiç kimse adil ve eşitliğe dayalı bir vergi sistemi getiremez. O yüzden vergi beyan sistemi önemli. Çünkü ücretliler de kümesteki kaz olmaktan kurtulmalı diye düşünüyorum. Ama şu vergi dilimi meselesini bir açalım hele, olur mu?
Tabii. Şimdi biliyorsunuz bizim gelir vergisi, veya bilmeyenler için çok kısa açıklayalım. Gelir vergisi sistemimiz, günün sonunda elde ettiğiniz gelirleri belli bir düzey itibariyle kategorize ediyor. İşte bu sene nedir? 32 bin liraya kadar gelir elde edenler %15 vergi ödeyecek. İşte 70 bin liraya kadar gelir elde edenler işte 32 bin liraya kadar %15, kalan için %20 ödeyecek. Dolayısıyla burada hem bir dilim var hem de oran var. Bizde 5 tane dilim var, 5 oran var. Bir de biliyorsunuz bu sene asgari ücret kadar olan tutar yaklaşık ortalamada 4.900 lira diyebiliriz, vergi dışı. Şimdi burada bu dilimlerin genişliği ve oranların seviyesi gelir vergisi yükünün farklılaşmasına yol açıyor. Şöyle bir somut örnek vereyim ben size. Örneğin ayda 15 bin lira brüt geliri olan, ayda 25 bin lira brüt geliri olan iki hane düşünelim ya da iki kişi düşünelim. Şimdi mevcut sistemde, yani var olan 103. maddeye göre gelir vergisi kanunu mevcut sistemde bu vergi dağılımına baktığımız zaman, efektif vergi oranlarının, farklılaştığını görüyoruz. Yani örneğin şu andaki sistem uygulandığında 13 ayda 15 bin brüt geliri olan bir kişi vergi yükü %15.84, yani yaklaşık 28.500 lira vergi ödüyor. 25 bin lira geliri olan bir kişi ise efektif vergi yükü gelirine göre 20.85 ve 62 bin lira vergi ödüyor. İşte bu özellikle ikinci örnek, yani 25 bin 20 bin lira geliri olan kesim, o benim bahsettiğim daha çok orta sınıf. Sistemi değiştirelim gelin Melih Hanım. Diyelim ki hocam ben vergi dilimlerini 32'den değil 50 bin liradan başlatıyorum. 50 bin, 100 bin, 225 bin diye giden bir seri var. Oranları ise, oranlar mevcutta işte %15, %20, bir anda %27'ye çıkıyor. Sonra %35'e çıkıyor, sonra %40'a çıkıyor. Bu oranları da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha sistematik yapalım. 15'ten başlatalım, hemen 20'ye çıkartmayalım. 18 diyelim, hemen 27'ye çıkartmayalım, 22 diyelim. Anlatabiliyor muyum? 27 diyelim. Yani gerçekten farklılaşan gelirleri kavrayacak bir oranla ilişkilendi. Öyle baktığımız zaman bu bahsettiğim senaryoda 28 bin olan vergi yükü 23 bine düşüyor. Efektif vergi yükü %13 oluyor. Orta sınıf dediğim bu 20-25 binde ise 62 bin olan yıllık vergi, 2022 için söylüyorum, 52 bine düşüyor. Efektif vergi oranı %17'ye düşüyor. Şimdi bu ne demek? Bu politika, yani vergilemeye ilişkin bir politika uygulandığında o yaklaşık 6-7 milyon haneyi, hatta geniş tutarsanız onun 10 milyon haneyi ilgilendiren bir vergi ilişkin politika kararı. Şimdi biz de neyi söyleyebiliriz bu durumda? 2023 yılı için bu oranlar, tarifeler Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisinde. Yani kanun bu konuda yeniden değerleme oranı kadar bu hadler artırılır. İşte Cumhurbaşkanı ayrıca %50 artırıp %50 azaltabilir deniyor. Bence oturulup bu konuda iyi bir hesap yapılmalı. Gelir eşitsizliğini artıran, vergi meşruiyetini olumsuz etkileyen bu vergi, özellikle ücretliler üzerindeki vergi yükü, bu vergi tarifeleri ve vergi oranlarındaki küçük düzeltmelerle ve beyan sisteminin de 1-2 yıl içerisinde bunu entegre edilmesiyle daha insanların meşru gördüğü bir yapıya dönüşebilir diye düşünüyorum.
Peki, çok güzel anlattınız. Vergi dilimi meselesi hassas, vergiye beyan sistemi hassas. Bunlar devreye girerse gayri safi yurt içi hasıla içinde ya da milli gelirden alınan pay ve yoksulluğu azaltmada bize nasıl bir veri sunacaksınız? Yoksulluğu ne kadar azaltır?
Yani bir kere bu yaptığımız düzeltmeler Gini katsayısı temelinde gelir dağılımını en az 1-1,5 puan düşürecektir.
Bir saniye.
Ama bir saniye.
Vergi beyan sistemi ve vergi dilimiyle ilgili yapılacak düzenleme yoksulluğu 1,5 puan düzeltecek diyorsunuz. Öyle değil mi?
Yok, şöyle söylüyorum Melih Hanım. Gelir eşitsizliğini yani gelir dağılımındaki temel sorunlardan biri de gelir eşitsizliğidir. Toplumu oluşturan kesimler arasında. Gini katsayısı temelinde bu program Gini katsayısını 1-1,5 puan iyileştirecektir. Ama diğer taraftan da yoksulluk oranı açısından baktığımız zamansa bir 0.5 puana kadar, uygulama yöntemine göre 0.5 puana kadar gelir dağılımında, yoksullukta bir iyileşme yaratacaktır.
Yani önemli bu konu. Altını çizelim. Yoksullukta %0.5 mı diyorsunuz iyileşme sağlayacak?
Evet, evet.
Önemli.
Yani varsayımlara göre değişir ama %0.5 şeyden başlamak üzere özellikle bu 4., 5., 6. ve 7. gelir gruplarına yönelik bu. Tabii bu şunu da sağlayacaktır Melih Hanım. Üst gelir gruplarına yönelik oranlar daha efektif devreye gireceği için üst gelir özellikle en yüksek geliri elde eden son %10'un vergi oranlarındaki bir revizyonla birlikte bu bahsettiğimiz iyileşme çok daha yüksek bir seviyeye gidebilir açıkçası.
Yani ben bunu şunun için soruyorum. Türkiye'nin 16 ile 18 milyon arasında yoksulu var. Sosyal transferler yapılıyor değil mi yoksullara? Kaç kişi sosyal transferden yararlanıyor?
Bu rakam yaklaşık 23-24 milyona çıkıyor.
Yani 5.9 milyon diyor Aile Bakanlığı. Hane diyoruz biz ona. Sizin verdiğiniz veriyi de koyduğumuzda aynen 23-25 milyon yoksul var. Ama gelir eşitsizliğinin getirdiği başta vergi dilimi de başta olmak üzere orta sınıf yoksullaşıyor. Yani derin yoksulluk orta sınıfı yukarı değil aşağı çekiyor. O yüzden ben bu soruyu anlamaya çalışıyorum. Orta sınıfın yoksulluğu Türkiye'de nasıl bir sonuca yol açar?
Yani bence bir kere hani toplumun kendi içinde barışık olması. Günün sonunda vergi ödeyeceksiniz ki size daha nitelikli, daha kaliteli, daha çok kamu hizmeti sunulabilirsin. Doğru mudur?
Doğru.
O yüzden de vergi aslında bir arada yaşamanın, bir arada birlikte yaşamanın ekonomik ve sosyal maliyeti, bir toplumsal maliyeti. Eğer biz vergide hakkaniyeti, bakın adaletle birlikte özellikle hakkaniyeti koruyabilirsek ve insanlar gerçekten elde ettikleri gerçek kazanç ve gelirlerin vergisini ödediklerini ve insanlar gerçekten belli bir seviyede oranda kazançlarıyla bu kamusal hizmetlerin maliyetine katlandıklarını gördükleri zaman devlete, bütçeye, kamuya, kamusal hizmetlere yaklaşımı farklılaşacaktır. Yani modern bir ekonominin, gelişmiş bir hukuk devletinin gereklerinden bir tanesidir bu. O yüzden de anayasalarda kamu vergiyle başlar Melih Ağa.
Yani vergi diyoruz. Vergi adaleti diyoruz.
Kesinlikle.
Peki.
Yani hem az vergi ödüyoruz ama bu ödediğimiz az verginin dağılımı gerçekten problemli. Başta servet ya da geliri oluşturan unsurların içerisinde önemli bir miktarda alan, özellikle hani gayrimenkul alanı gibi birçok alan yeterince vergi vermiyor ve insanlar da bunun farkındalar. O yüzden bizim elimizi başımıza koyup bu konuyu Mesela İngiltere'yi örnek vereyim çok kısa. İngiltere bütçesini elinize aldığınız zaman 2021 bütçesini, bütçenin en temel eklerinden bir tanesi vergiyi kimin ödediğidir. Yani hangi %10'luk grup bu vergiyi ve hangi vergileri ödüyor? Ve insanlar da oturup buradan başlarlar. Evet, yani ben şu kadar bir şey yapacağım. Eğer kadınsanız, çalışıyorsanız ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk ya da kişiler varsa, kamunun onlara ne kadar destek olacağını, size ne kadar negatif vergi yoluyla destek olacağını ya da siz elde ettiğiniz bir kısım servet benzeri unsurlardan ne kadar bir yükümlülüğe katlanacağınızı görürsünüz. Ve bunu da geliştirdiği İngiltere veya benzer ülkeler bir modelle vatandaşla paylaşır. Yani biz de sistemimizi, yapımızı açık hesap verebilir. Hem etkinlik ama aynı zamanda da hakkaniyet temelli bir yere oturtmalıyız ki toplum içinde uzlaşmayı, toplum içerisindeki şeyi, hani kamuya yönelik olan o huzursuzluğu ya da hani olumsuzluğu, tam tersine hani bir refah ekonomisi, devletsiz olmaz, mümkün değil. Yani bu konudaki bilinci geliştirmenin ana alanlarından bir tanesi, değerli Melih Hanım, vergi diye görüyorum. Ama biz bunu yeterince ele almıyoruz,
Doğru,
tartışmıyoruz, öyle
vergi
söyleyeyim.
üzerinde görevimizi yapmamız lazım ama ekonominin de ağırlıklı olarak kayıt dışı olduğunu unutmayalım. Herkes kayıt dışından besleniyor. Kamunun da özel sektöründe elini taşın altına sokması lazım ama ben orta sınıf yoksulluğuna çok ciddi kafayı taktım. Gelir eşitsizliği sosyolojik olarak çok farklı sorunlar getirebilir. Şimdi orta sınıf yoksulluğu derken hemen gündemimize asgari ücret, EYT, memur, işçi, emeklisi ve memur maaşlarını alalım, değil mi?
Evet.
Şimdi asgari ücretle EYT ile başlayalım. EYT çıkarsa kaç milyon, yani 2 milyon kişi EYT'den faydalanacak bekliyoruz. Ama yoksulluğu yenmede bize ne getirir, ne fayda sağlar EYT?
Güzel, karmaşık ve iyi çalışılması gereken bir soru. Öyle söyleyeyim. Yani dediğimiz gibi 45 ile 55 yaş arasındaki işte memur, işçi, esnaf diye nüfusu aldığımızda karşımıza 4 milyonun biraz üzerinde bir rakam çıkıyor. Potansiyel olarak buna başvurabilecek olanları belli yöntemlerle tahmin ederseniz 2 milyon civarında insan muhtemeldir ki EYT'ye başvuracaktır. Şimdi Melih Hanım, bizim toplamda sigortalı çalışan sayımız Eylül sonu itibariyle 23,7 milyon. Bunun 17,4 milyonu işçi. Şimdi 23,7 milyon insan çalışıyor, 12,8 milyon insan da emekli aylığı alıyor. Dolayısıyla bunun anlamı şu: 1,85 çalışan bir emekliye bakıyor.
Bir
Şimdi
saniye,
bu...
bir saniye, bir saniye. Gelişmiş bir ülkede bir çalışan kaç kişiye bakar?
Yani bunun olabilmesi için gelişmiş ülkeler ortalaması farklılaşmakla birlikte asıl 4 çalışanın bir emekliye, yani aktif pasif bağımlılık oranının 4 olması. Yani 4 çalışan bir emekliye bakacak. Şimdi
Yani
işte bu
Almanya'da
1,85.
böyle. Almanya'da böyle
Evet.
dört çalışana bir emekliye bakıyor. Türkiye'de bir çalışan 1,4 emekliye bakıyor idi. Bu verdiğiniz veri üzerinde 10 için duruyorum. Çok çarpıcı bu.
Yani 1,85 çalışan bir emekliye bakıyor. Şimdi EYT geçerse ve 2 milyon insan bunun için başvurursa bu oran 1,4'e düşecek. Yani aktif pasif rasyosu oranı 1,4'e düşecek. Bu aslında finansal hesaplar açısından sosyal güvenlik sistemini nasıl söyleyelim, sürdürülebilir bir yapıdan tamamen çıkartır. Yani eğer ben hep şunu düşünürüm, yani bir ülkenin ulusal bir güvenlik sistemi varsa, ki önemliyse savunma sistemi, ulusal sosyal güvenlik sisteminin de uzun vadede çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani emekli olmak demek, emekli aylığı almak demek, Melih Hanım, yaşlılık aylığı almak demektir. Eğer siz yaşlılık aylığına yaşlı olmayan kesimleri dahil etmek suretiyle kapsamı genişletiyorsanız ve 1.4 çalışanın bir kişiye bakması gibi finansal olarak sürdürülemez bir noktayı ifade ediyorsanız, bu aslında sistemin yapısal olarak ciddi anlamda bozulması demek. Ha şu olabilir, hani siz bir hani o yaş grubunda işini kaybedenleri için bir evrensel gelir, yani parasal iktisatçıların bile söylediği, tartıştığı anlamda bir evrensel gelir düşünürsünüz. İşsizlik yardımıyla bu insanları sürekli destekleyebilirsiniz. Ama yaşlılık aylığı sistemini bu şekilde deforme ederseniz, bakın yani 2000'lerin ortasında iki çalışan bir emekliye bakıyordu. Bir sosyal güvenlik reformunu niye yaptık Melia Hanım? Bu iki çalışanın bir kişiyi 2,5'a ya da 3'e çıkartalım. Yani 3 çalışan bir emekliye baksın. Ama onlarca yıl sonra geldiğimiz noktada 1.4 çalışanın bir kişiye bakması gibi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Diğer taraftan bu kayıt dışılığı da artıracağını düşünüyorum. Çünkü değerli Melia Hanım, insanların emekli olması demek ortalamada %35 ile 40 düzeyinde gelirlerinin düşmesi demektir. Emekli aylıkları
ama ben araya
düşer.
Gireceğim. Ben anlıyorum sizi. Yaş konusunda yaşlılık sistemi ile evrensel gelir sistemi dengesini kamunun kurması ve bu konuda farklı bir yolculuk izlemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Sonuçta ben EYT'lilere bakıyorum. Haksız mı? Devlet çoğunu işsizliğe, açsızlığa mahkum etmiş. Böyle de bir sorun
orada
var.
Orada işte. Kesinlikle orada hani o insanlar işlerini kaybediyorlarsa, çalışabilecek durumda olmalarına rağmen emek piyasasında iş bulamıyorlarsa, hani bu 43, 45, 46, 47 işte devlet orada devlet olma vasfıyla bu insanlara o bahsettiğimiz işsizlik ödeneği ya da evrensel geliri verip onları destekleyecektir. Yani bu anlamda bence çok bir şey yok. Hani bunu üstlenirse bir kamusal politik olarak, bir sosyal transfer olarak bunu yapabilir. Ama siz yaşlılık aylığı dediğimiz emekli o prim edim ilişkisini bu şekilde deforme ederseniz gelecek 5, çünkü ne olacak Melia Hanım? Biz her yıl 350 bin civarında bizde insan emekli oluyor. Ve ona göre de işte yeni çalışanlar devreye giriyor. Şimdi siz bir anda 2 milyona yakın insan emekli olursa, nette bunların sosyal güvenlik primi, kaybı, artı emekli aylığı gibi düşünürseniz, sistem açısından yönetilmesi gereken zor bir olay. İnsani olarak şurada hiçbir problemim yok. Yani işini kaybeden ya da hani çalışma açısından sağlık veya benzeri ya da böyle tercihleri olan insanları devlet başka bir yöntemle desteklemeli, işsizlik ödeneği gibi, evrensel gelir gibi. Ama yaşlılık aylığını siz 40'lı yaşlara çekerseniz, ortalama yaşam beklentisinin 80'e yaklaştığı bu ülkede
sosyal yani bizim güvenlik çocukları sistemi ayakta kalmaz diyorsunuz kibarca. Ben de hemen evet, sosyal güvenlik sisteminin geliri ne kadar bütçeden pay alıyor onu öğrenebilir miyim sizden?
Tabii yani 2023 yılında 1.478 milyarlık bir gelir, 1.5 trilyon bir gideri var. 1.478 gelir, 1.538 gelir ama
gider
ama buradaki sorun şu. Bu gelirin 582 milyar TL yani 1.4 trilyonluk gelirin 582 milyarını biz bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na çeşitli adlar altında aktarıyoruz. Yani bugün sistemin ayakta durması kamu bütçesinden aktarılan transferlerle oluyor. Siz şimdi bunu gayri safi yurt içi oran olarak bir puana çıkartırsanız Melih Hanım şu anda bu açığın karşılığı gayri safi yurt içi hasılan olarak %3.1. Bir puan daha koyarsanız ve bu bütün dönem boyunca gidecekse, hani Maastricht kriterlerinde bütçe açığının %3 olduğunu düşünürseniz, sadece sosyal güvenlik sistemi %4-4,5 arasında açık verecektir. O zaman döneceksiniz, bizim konuya geleceksiniz haklı olarak. Diyeceksiniz ki bu bir politika kararıdır. Şu nedenlerden dolayı benim bunu finanse etmem için de topluma dönüp şunu söylemem lazım. Kardeşim vergi vereceksiniz.
Peki son soru, anlıyorum bunu. Son soru. Bütün bunları biliyoruz ama EYT, asgari ücret hepsini baz alalım. Yoksulluğu önlemede, milli gelirden aldığı pay yoksulluğu önlemede nasıl bir etki yapacak? Onunla yayını bitirelim.
Peki. Bir kere asgari ücretin yani yüzde ortalama %70, hani yıl sonu itibariyle bakarsanız %100 2022'ye göre 2023'te, ama ortalamalı alırsanız %70'in 74'ler seviyesinde bir artış var. Şimdi bu artış eğer özellikle tüketici fiyatlarında çok yüksek bir artış eşlik etmezse, bu artışı çok net bir şekilde birçok hani nedenle birlikte özellikle birinci, ikinci ve üçüncü en yoksul grupların gelirini özellikle ikinci ve üçüncü yukarıya çekecektir. O da yoksulluk oranında, hani onun hesaplamasını yapıyoruz. O bittikten sonra net rakamı veririm ben size. Bir iyileşme yaratacak ama enflasyondaki bir sıçrama bu iyileşmeyi biraz daha illüzyon etkisiyle ortaya koyacak. Yani bir yanılsamayla ortaya koyabilir. Ama hani artış önemli bir artış. Belki diğer faktör, yani üfe ile bakarsanız üfenin %140'lar civarında olduğunu düşünürseniz üfe açısından emek maliyeti diğer maliyetlere göre daha düşük kalıyor açıkçası. Yani neredeyse yarı yarıya kalıyor.
Yani ben şunu anlıyorum. EYT, asgari ücret, memur maaş zamları yapıldığında ne olursa olsun olumlu bir etki de yaratacaktır yoksulluğu önlemede. Burada virgülü kısa koyuyorum.
Kısa vadede bu etkiyi yaratacaktır. Orta uzun vadede bu yönetilmesi gereken bir alana bizi taşıyacaktır.
Yani yeni kamucu yaklaşım ve yeni sosyal devlete ihtiyaç var. Size teşekkür ediyorum. Yayını bitiriyorum. Gelir eşitsizliği ve yoksulluğu konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Mutlu yıllar.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.